SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Yavuz Bey, hayat pahalılığı Avustralya'da da Türkiye'de de gündemin merkezinde. Türkiye'de enflasyon artıyor ve faizleri düşük tutmaya devam ediyorlar. Burada otomatik olarak enflasyon artınca faizleri yine arttırdılar. Yani şimdi Türkiye ortodoks olmayan politikasına devam edecek gibi görünüyor ve bunun da sonuçlarını bütün halk çekiyor gibi görünüyor, değil mi?
Vallahi bütün dünyanın tersine gidiyor Türkiye. Öyle bir görüntü var. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki bugün Avrupa Merkez Bankası da benzer açıklamayı yaptı, herkes faiz arttırıyor. Enflasyonla mücadelenin genel olarak tek bir yöntemi bilmiyor dünyada. Ama biz başka bir yöntem deniyoruz. Enflasyon artarken faizleri indireceğiz diye Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra açıklaması var. Burada artık bir mesele, bir iddiaya binmiş durumda. Cumhurbaşkanı, işte Türkiye'nin bugüne kadar bir sarmalı vardı. Enflasyon yükselirken faizler artıyor. Faizler artınca yatırımlar duruyor. Yatırımlar durunca büyüme duruyor. Türk halkı yeterince gelişemiyor gibi ifadelerde biz büyümeyi öncelendiriyoruz. Eğer işte dövizlerde yükselme olacaksa olabilir. Zaten bu da bizim avantajımıza. Dış açığı aza indireceğiz. Böylece daha çok ihracat yapacağız. Türk lirası ucuzladığı için. Ve biz bu işten karlı çıkacağız. Bu döngüyü kıracağız diye yola çıkılmış bir sistem. Aslında bu sistemin ki Nebati 6 ay uyusam sonra uyansam çok güzel şeyler olacak diye izah etmeye çalıştığı bir sistemde 6 ay geçti o açıklamasından sonra. Bu sistemin çalışmadığı da görüldü. Nasıl görüldü? Dış açık inanılmaz boyutlara ilerledi ve Türkiye tarihindeki rekorları kırdı. İhracatla ithalat arasındaki fark. Bu savaşa bağlanıyor ama enerjiye çıktığınız zaman da karşınızda çok kötü bir tablo ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun dışındaki ihracat konusunda bir artış söz konusu ama bunun ila nihaya devam etme imkanı yok çünkü bir kapasite var. Sonuçta elimizde bir enflasyon var, elimizde çok ciddi bir dış açık var, elimizde inanılmaz bir fakirlik ve refah kaybı söz konusu. Bu programın getirdiği nokta bu, ancak hükümetin de bu konuda ısrarı var ve biz bu meseleyi bu şekilde halledeceğiz diyor. Bunu halledeceğiz derken aslında Türkiye'de döviz alımını engellemek için kur korumalı mevduat devreye sokuldu. Bunun bütçeye çok ciddi etkileri var. Kimin hesaplamasına göre 150, kimin hesaplamasına göre 160, kimine göre 170 gibi, ki buralarda şeffaf olmadığı için tartışmalı, milyar liralık bütçeye yük getirildi. Nereden getirildi? Vergi verenlerin sırtına yüklenerek parası olanlara sigorta sağlandı. Kur korumalı mevduatla. Ama o da tam işlemedi ve gelinen noktada döviz yükselmeye devam ediyor. 20 Aralık'ta biz dövizin yükselişini durdurduk diye hükümetten sık sık açıklamalar geliyordu. Döviz meselesini hallettik, şimdi enflasyonu halledeceğiz diye. Ama gelinen noktada 20 Aralık'ın hemen yanı başında 17'lerin üzerinde bir döviz kuru söz konusu. Bununla ilgili yeni önlemler almaya çalışıyor hükümet. En son yapılan açıklamada serbest piyasadan biz vazgeçmeyeceğiz ki son dönemde sermaye kontrolleriyle ilgili bir takım iddialar vardı. Hazine Bakanlığı biz bundan vazgeçmiyoruz. Dövizin artışını biraz spekülasyonlara bağlayan bir açıklamaydı. Yeni bir enstrüman devreye sokacağız. Yeni açıklamalar olacak dedi. O açıklamalar yapıldı. Gelire bağlı bir devlet tahvili çıkartılacağı duyuruldu. Gelirin ne olduğu, ne kadar getireceği, bunlara ilişkin bir açıklama yoktu o duyurunun içinde. Ayrıca BDDK kredilerde vadeleri düşüren bir açıklama yaptı. Ama dolar ilk açıklamada biraz aşağı inmişti. Açıklamanın detayları belli olduktan sonra tekrar eski yerine geri geldi. Neticede ekonomistler diyorlar ki bilimden ayrılmamak lazım. Faiz sebep, enflasyon neticedir gibi bir teori dünyada hiçbir ekonomist tarafından kabul edilmiyor. Bunun arkasından gitmemek lazım. Böyle bir iddiayı, böyle bir teoriyi doğru çıkartmak uğruna milyarlarca dolar Merkez Bankası rezervinin harcanmaması lazım. Bundan süratle vazgeçilmesi lazım diye. Ancak hükümet bu iddiasından vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanı faizleri arttırmayacağız, hatta indireceğiz diye son olarak bir açıklama yaptı. Bunun üzerine de piyasalarda bir karışıklık söz konusu. Doğrusu kimse nereye gideceğini bilmiyor. Ancak uluslararası piyasalara baktığınızda Türkiye'nin bir kredi risk birimi var. O kredi risk birimi 2008'den bu yana sürekli yeni rekorlar kırıyor. 2008 seviyesine doğru ilerliyor. En son işte 800'lere yakın bir noktadaydı. Türkiye'nin 5 yıllık döviz cinsinden borçlanması %10'ların üzerine çıktı. Yani hem Türkiye için dışarıdan borçlanmak pahalılaşıyor, hem içeride yaşayanlar açısından hayat gerçekten çok zor katlanılır bir hale geliyor. En son işte mazotun 30 liranın üzerine çıktığını söyleyerek bu meseleyi herhalde noktalamak mümkün.
Yavuz Bey, refah kaybı genel bir şey değil mi? Yani sonuçta bu enflasyondan ve yoksullaşmadan etkilenmeyen kalmadı herhalde Türkiye'de.
Herkes kendi ölçüsünde bu yoksullaşmadan bir etki görüyor. Yani asgari ücretle yaşayan, orta çok az kaldı artık çünkü Türkiye'nin yaklaşık çalışanların %50'si 60'ı asgari ücret ve çevresinde bir ücret alıyor. Herkes kendi ölçeğinde bu fakirleşmeden payına düşeni aldı. Herkes kendi ölçeğinde refah kaybıyla karşı karşıya kaldı. Gerçekten çok uzun yıllardır, belki de yani ben 53 yaşındayım, bugüne kadar görmediğim düzeyde hızlı bir biçimde fiyatlarda artış söz konusu. Marketlerde bununla karşı karşıya kalıyorsunuz, pazarlarda bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Herkes, iki kişi bir araya geldiğinde konuştuğu tek bir gündem maddesi var. O da hayat pahalılığı, geçim güçlüğü. Bunun gelirle de bir alakası kalmadı. Çünkü yoksulluk sınırının 16-17 bin liralara vardığı bir düzeyden bahsediyoruz. Türkiye'de ortalama gelir 6 bin lira civarında. İşte insanlar kiralardan şikayet ediyorlar. Gerçekten barınmayla ilgili ciddi bir sorun var. Ev sahipleri de kiracılar karşı karşıya geliyor. Tasarrufları nerede değerlendireceğini bilemeyen bir kesimle söz konusu. Çünkü dolara yatırdığı zaman doları baskılayan bir hükümet var. Enflasyon kadar doların artışı söz konusu değil. Faizler çok gerilerde. Yani denge tamamen bozulmuş durumda. Geçmişte bir takım krizler yaşadı Türkiye. 2001 krizi, 1994 krizi, ikisini de ben yaşadım. 94'te işimden oldum. 2001'de maaşımın %25'i eksildi. İşveren %25'i eksiltiyoruz dedi. Ama hepsinde şöyle bir durum vardı. Yetkililer kameraların karşısına geçip bir kriz yaşandığını kabul ediyorlardı. Ve buna çözüm için bir yol haritası ortaya koyuyorlardı. Gerçekten ekonomistlerin V biçiminde tarif ettikleri inişin ardından ciddi bir çıkış, hızlı bir çıkış söz konusu olabiliyordu. Ama bugün farklı bir durum var. Bugün bir ısrar var. Ekonomistler ısrar edilen politikanın yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hükümet bundan vazgeçmiyor. Üstelik bir sene sonra seçim var. Siyasi olarak Cumhurbaşkanı kendisini faizler konusunda ciddi biçimde bağlamış durumda. Dolaylı olarak faizler çok yüksek. Hükümet hazine borçlanırken yüksek oranlarda borçlanıyor. Merkez Bankası düşük faizlerle piyasayı fonluyor. Böyle bir karışıklık döneminin yaşandığını kimse doğru düz hatırlamıyor. Bir Çiller döneminde 94'te faizlerle mücadele etmişti Çiller. Düşük faizle borçlanmak için çaba sarf etmiş. Piyasayla bu konuda bir bilek güreşine girmişti. Ama %500'ler, %1000'ler civarında bir faizler gecelik oluşmuş. Ondan sonra da bir ekonomi programı açıklamıştı. Onun dışında bir örneği de söz konusu değil şu anda. Yani neticede herkes kendi ölçeğinde ciddi biçimde fakirleşmiş görünüyor. Ama tabii çok ciddi gelirleri olanlar, büyük sermaye sahipleri, parası olanlar, emlak yatıranlar, başkaları falan bu işten para kazanmış da olabilirler. Ama onların sayıları gerçekten çok az Türkiye'de.
Yavuz Bey, biraz önce bahsettiniz. Yani sonuçta seçimlere kadar pek bir politika değişikliği olmayacak gibi görünüyor. Kimse öyle bir şey beklemiyor, değil mi? Yani o yüzden seçimleri beklemek lazım.
Dolaylı palyatif çözümler üretmeye çalışıyor hükümet. Asıl zaten ekonomistlerin endişelendikleri kısım da bu. Çünkü palyatif çözüm ürettikçe asıl sorun büyüyor ve o seçim sonrasına erteleniyor. İktidara kim gelirse gelsin, seçimlerden sonra geniş halk kitlelerinin bugün yaşadıkları sıkıntıdan daha fazlasını yaşama ihtimalleri doğuyor. Hatta şöyle programlar da yapılıyor. Sosyal yardım projelerini güçlendirmek lazım. Devletin kemer sıkması, oradan yapılacak tasarrufların sosyal olarak çok zor durumda kalacak halka aktarılması lazım diye bir takım beyin jimnastikleri yapılıyor. Çünkü önümüzdeki dönem çok karanlık olarak görülüyor. Bugün uygulanan politikaların, enflasyonun, işte faizle ilgili politikaların, ki bugün faiz arttırılmaya kalkılsa, enflasyon düzeyinde bir faiz olsa %75'ler düzeyine getirmesi gerekiyor. O da yaklaşık 60 puanlık bir faiz artışı demek. Böyle bir faiz artışının Türkiye'de ticareti, üretimi, şunu bunu falan böyle çok ciddi bir hızla durdurması muhtemel. Bunun yaratacağı bir takım sosyal etkiler var. Yani içinden çıkılması zor bir hale doğru süratle Türkiye'yi götürüyor. Zaten ekonomistler bu ekonomik programın Türkiye'yi 2023 Haziran'a götürüp götürmeyeceği konusunda tartışıyorlar. Siyasi analistler 2023'ten önce hükümet seçimi yapmaz diye kendi tahminlerini ortaya koyarlarken, ekonomistler bu ekonomik düzenin Türkiye'yi 2023'e taşıyamayacağını öngörüyorlar. Yani nereden bakarsanız bakın, seçim uzadıkça Türkiye'nin ödeyeceği, toplumun geniş kesimlerinin ödeyeceği, bugün ödediği ama önümüzdeki dönemde ödeyeceği faturanın ağırlaştığı biçiminde bir tablo var Türkiye'de.
Yavuz Bey, muhalefet de birleşme çalışmalarını devam ettiriyor ve CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği sürekli gündeme geliyor. Adaylığı, potansiyel adaylığı ve Alevi olması son günlerde çok gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması ters tepecek gibisinden bazı yorumlar var. Yani bu muhalefet cephesinde bile. Bunu biraz bize değerlendirebilir misiniz acaba?
Çok ayıp ama maalesef 2022'de Türkiye'de hala etnik ve mezhepsel bir takım değerlendirmeler üzerinden adaylıklar, siyasi kariyerler tartışılabiliyor. Hala tartışılıyor. Çünkü Türkiye'nin genelinde böyle bir şey var mı yok mu, ne kadar etkili, bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiğinde, ki geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel kimliğine yönelik değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting meydanlarında yapmıştı. Bunun tekrar kullanılabileceğine ilişkin bir kesimde bir endişe var. Ve bunun Anadolu'da bir karşılığı olduğunu düşünenler var. Ama artık bu meselenin çözülmesi gerektiği ve bu meselenin üzerinde durulmaması gerektiğini de söyleyenler var. İyi Partili bir milletvekili, Türkiye'de işte %70 muhafazakar bir kesim var, Alevi'ye oy vermezler. Onun içinde bu meselenin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adayla çözülmesi gerektiği biçiminde değerlendirmesi oldu. Çok sert tepki var. En muhafazakar isim kim? Mesela Temel Karamollaoğlu. Bu tip kimlikler üzerinden değerlendirme olmaz, liyakat üzerinden olur diye bugün bir açıklama yaptı. İyi Parti'nin genel başkanı kendi milletvekili bu sözleri söylediği için özür diledi. Açıkça özür diliyorum dedi. Tevil etmiyorum, özür diliyorum. Hem Alevi vatandaşlarımızdan hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dedi. Ama bu altta bir yerde bu meselenin tartışılmadığı, değerlendirilmediği anlamına da gelmiyor. Sadece bununla bağlantılı olarak bir karar verilmeyeceğini de söylemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bu adaylığıyla ilgili bir takım şu anda hazırlıklar yapıldığı ortada. Bunun daha fazla konuşulması ya da anketlerde bunun daha farklı bir sonuç vermesi için genel merkezin çalışma yaptığı da bilmiyor. Ama zaten altılı masa da her tip şeyleri tesadüfe bırakmış değil ya da kendi ön yargılarıyla karar verecek gibi bir düşünce içinde de olmamak lazım. Bilimsel olarak meseleye bakıyorlar. Önümüzdeki dönemde muhtemel adaylar üzerinde ciddi anketler, ama bu anketler bilindik anket şirketleri üzerinden değil, özel oluşumlar, özel organizasyonlarla bilimsel olarak yapıldığından emin oldukları 6 siyasi partisinde anketlerle bu meseleler ölçülecek. Muhtemelen Temmuz ayında, sonraki de Kasım ayında 2 anket gelecek. 6 siyasi partinin de önüne. Şimdi Türkiye'de anketlerle ilişkin de bir takım soru işaretleri var. O soru işaretlerini ortadan kaldırmak için 6 siyasi partinin de güveneceği bir organizasyonla bu ölçümler yapılacak. En çok oyu kim alacak? Kim kazanabilir? Kazanacak isim önümüzdeki dönemde geçiş dönemine uyum sağlayabilir mi? Böyle bu tip bir organizasyon içinde olabilir. Bunlar kendi aralarında tartışılacak ve sonra aday belirlenecek. Yani bugün Alevilik üzerinden yapılan o tartışma Türkiye'nin tarihinde maalesef çok kötü bir takım hatıraları da var. Artık aşılması gereken bir mesele olarak bakılıyor. Eğer o yapılacak bilimsel araştırmada Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhtemel bir seçimde yenebiliyorsa, bir farkla yenebiliyorsa, o zaman aday gösterilmesi de herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Ama meseleyi bilimsel baktıklarında söylemem lazım. 6 siyasi partinin de kimliksel değil, bilimsel.
Yavuz Bey, bir de haftalardır Suriye'ye operasyon konuşuluyor. Diplomatik girişim var öncesinde. Ama henüz bir düğmeye basılmış değil, değil mi? Yani böyle konuşuluyor ama yapılmayacak gibi bir izlenim var birçok uzmanda sanki.
Ya da böyle bir dar kapsamlı bir operasyon yapılabilir mi acaba diye değerlendirmeler de yapılıyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında gündeme gelen bir mesele bu. Bakalım ne diyecekler Türkiye'nin terörle mücadelesine diye. Cumhurbaşkanı da aslında bunu kamuya açık açıklamalarında dile getirdi. Türkiye'nin 30 kilometre Türkiye sınırından derinliğe doğru bir terör unsurlarını temizleme girişimi vardı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ile ve Rusya ile ortaya koydukları mutabakatta da dile getirmiş ve bununla ilgili sözler de alınmıştı. Oldu olmadı ama uzunca bir süre geçti ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında Türkiye bunu yeniden yüksek sesle dile getirmeye başladı. Hatta Türkiye'de birçok haber kanalı Suriye sınırına kamp kurdu. Bir baskı unsuru olarak da kullanıyor Ankara bunu. Aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin talebi üzerine Türkiye'nin geniş yelpazede bir talepler listesi oluştu. Onu görebiliyoruz. Bunlardan biri Suriye, ki onun bir tarafı Rusya. Rusya'yla müzakereler devam ediyor. Anlaşılan o ki Rusya'yla da tam bir mutabakat sağlanamadı. İran da o meselede etkili ama Amerika Birleşik Devletleri de bu meseleye evet demedi. En azından açıklamalarında sıcak bakmadığını dile getirdi. NATO talebi İsveç ve Finlandiya'nın üzerine F-16'yı buna koyabiliriz, Türkiye'nin terörle mücadelesini buna koyabiliriz, belki bir takım ekonomik talepleri koyabiliriz. Yani Finlandiya Cumhurbaşkanı Nisan'da görüştüğümüzde bizim üyeliğimizi desteklediğini söyledi. Keşke o zaman bu tavrını ortaya koysaydı, biz ona göre hareket ederdik derken, sürpriz kabul ederken Türkiye'nin tavrını, belli ki Ankara'da bu NATO meselesi üzerinden bir dış politika stratejisi belirlendi. O stratejinin içine F-16'yı da koymak mümkün, belki S-400'leri koymak mümkün, onun altına F-35'leri değerlendirmek mümkün. Bir takım savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik ambargolar vardı, onları kırmak mümkün. Avrupa Birliği ile ilgili bir takım talepler söz konusu. Yani geniş bir yelpazede birçok sorununu bu mesele üzerinden, ki acil olarak görüyor Avrupa bunu, savunma yapılanmasında çözme gayreti söz konusu. Bunun yarattığı Avrupa'da bir antipati var. Türkiye'de iktidar bununla ilgili olarak niye bizim arkamızda değilsiniz diye muhalefeti bu konuda sıkıştırmaya çalışıyor. Biraz da iç politikada değerlendiriyor. Sonucunu gerçekten herkes çok merak ediyor. Ama diplomatlara baktığınızda bu tip konular biraz daha kapalı kapılar ardında alt seviyede tartışılarak başka bir noktaya taşınmaya çalışılır. Ama Türkiye en üst noktadan Cumhurbaşkanı üzerinden bu tartışmaya başladığı için özellikle Avrupa kamuoyunda ve Amerika'da çok sempatik karşılanmadı, değerlendirmeleri de yapılıyor.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin sizlere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.